Ekonomi ekoloji. Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak.
Evet, günaydın. Artık günaydın içinde. Tünaydın değerli Açık Radyo dinleyicileri. Ekonomi Ekoloji programının bir bölümünde daha sizlerle birlikteyiz. Bugün stüdyoda ben Deniz Mahir Ilgaz ile beraber program ortaklarımdan Pelin Cengiz var.
Günaydın.
Konuğumuz ise daha önce de programımıza konuk olmuştu. Açık Radyo dinleyicilerinin aşina olabileceği bir isim. İktisadi Kalkınma Vakfı uzmanlarından İlge Kıvılcım stüdyomuzda bizlerle birlikte. Konumuz nedir?
Konumuz aslında giderek vaktin daraldığı Paris İklim Zirvesi'ne doğru. Neler oluyor, neler bitiyor? Türkiye önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. İlge onu izledi. Biraz ondan bahsedeceğiz. Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele 12. Taraflar Sözleşmesi toplantısı geçtiğimiz günlerde Ankara'da değil mi?
Yapıldı.
Onun sonuçlarına bir bakacağız, onun gündemine bir bakacağız ve ondan sonra Paris İklim Zirvesi'nde belki biraz daha Avrupa Birliği'nin mesajları, Türkiye'nin konumu, biraz bu meseleler üzerine
bu Kasım ayı bu arada bol toplantılı bir ay, uluslararası toplantılı bir ay.
Evet.
İşte çölleşmeyle mücadele sözleşmesi Birleşmiş Milletler'in onun taraflar toplantısı, hı-hı, konferansı var Türkiye'de, yeni bitti. G20 var önümüzde.
Evet.
Türkiye ev sahipliği yapıyor. Sonra da Paris'te iklim zirvesi var. Bakalım artık hayırlara vesile olsun diyelim.
Evet.
Tekrar hoş geldin İlge.
Çok teşekkürler. Hoş bulduk. Aslında konuya şuradan girebiliriz. Aslında Türkiye'nin ilk ev sahipliği yaptığı bir konferanstı bu, Ankara'daki konferans. Bu sözleşme, Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin 12. Taraflar Konferansı 12-23 Ekim arasında Ankara'da yapıldı. Aslında Ekim ayında yapıldı. Aslında genel hatlarıyla çok genel, hepimizin bildiği, aşina olduğu talepler dile getirildi aslında. Ben çok fazla oturumlarda hepsine katılamadım ama daha çok ilgi alanım olduğu için iklim değişikliği oturumlarına katılma fırsatı buldum. Avrupa Birliği'nden tabii ki Türkiye'den yetkili kişiler vardı ve hani sayısını tam bilmiyorum ama yuvarlak bir masada 50'den fazla ülkeden yetkili vardı. Dile getirilen en önemli mesajlardan bir tanesi bu çölleşme olgusunun sorununun aslında Kyoto protokolünde çok fazla açık bir şekilde dile getirilmediği ve dolayısıyla bunun bir şekilde Paris'teki öngörülen anlaşma içine mutlaka konulması gerektiğine, hı-hı, yönelikti. Tabii ki Afrika'dan, Asya'dan dile getirilen sorunlarda daha çok ulusal boyuttaki sorunlar vardı. Göç olgusu çok dile getirildi. Bu iklim değişikliği, çölleşmeyle ilgili meydana gelen sorunların başında göç olgusu da fazlaca dile getirildi. Türkiye kısmında daha çok mali yardımlar ve sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyümeye kalkınma modeli üzerinden mesajlar.
Mali yardımlar derken ne kapsamda?
Uluslararası fonların içinin doldurulması kısmından yola çıkarsak aslında.
Türkiye'nin katkısı mı, Türkiye'nin faydalanması yönünde mi?
Faydalanması yönünde tabii ki ama aslında bu bir Ankara'daki toplantıda bir de bir iş formu yapıldı. Sürdürülebilir arazi kullanımı na yönelik bir iş formu yapıldı. Buradan aslında bir Ankara Deklarasyonu çıktı. Ankara Deklarasyonu'na bu sabah biraz baktım. Şöyle bir bilgi var. Türkiye 5 milyon dolar mali yardım yapma taahhütünde bulunuyor. Bu hani daha çok hassas ülkelerin bu çölleşmeyle mücadelede daha çok kapasite gelişimi, işte daha çok Birleşmiş Milletler Sekreteriyası nezdinde aktarılacak fonlara verilecek bir miktar Türkiye adına. Ama tabii ki Türkiye'nin en çok dile getirdiğim hani mali yardımlarda Türkiye'nin yararlanması yönündeydi. Avrupa Birliği kısmında, Avrupa Birliği'nden gelen mesajlarda daha çok bu tabii ki mali yardımlar, uluslararası fonların doldurulması ve Avrupa Birliği'nin tabii ki buna katkı sağlayacağı yönündeki mesajlar.
Belki burada çok kısa bir parantez tabii açabiliriz. Bu mali yardımlar, uluslararası fonların için doldurulması gibi şeyler dile getiriliyor ama hani dinleyicilerimiz sonuçta bu işin teknik boyutuna hakim olmayabilir. Belki onu biraz açabiliriz. Neyi kastediyoruz aslında bunlarla? Bu fonların amacı nedir? Yani işte özellikle senin de söylediğin gibi çölleşmeye karşı bu sözleşme kapsamında hassas olan ülkelerin uyum sağlayabilmesi veyahut bu olguyla mücadele edebilmesi için erişebilecekleri bir fon mekanizması oluşturulması. Taraf ülkelerinde, sözleşmeye taraf ülkelerinde o fona işte kendi ağırlıklarına göre diyelim. Tabii birçok farklı faktör var bunu belirleyen. Katkıda bulunmaları. Şu anda fonların olacağı konuşuluyor ama içinin nasıl doldurulacağı henüz bu hem iklim için böyle hem çölleşmeyle mücadele için böyle.
Kesin değil. Bir de yerel toplulukların da işin içine dahil edilmesi de konuşuldu. Hani yerel toplulukların örneğin eğitim başlığında hani ulusal boyutta eğitim projelerinin teknoloji transferi, bu tip başlıklar da dile getirildi.
Yani sadece devletler değil anlamında mı?
Yerel topluluklar. Aynen. Yerel topluluklara verilen mali yardımların da önemi konuşuldu.
Doğrudan mı verilmesi peki öngörülüyor bunu?
Evet ama daha çok Birleşmiş Milletler Sekreteriyası'nın nezdinden dağıtılacak fonlar konuşuldu. Hani dediğim gibi Türkiye'nin de katkısı olacağı yönünde bir bilgi var. Ama aynı zamanda Türkiye'nin her zaman dile getirdiği mali yardımlardan yararlanma mesajı da kesin. Bunun dışında hani dediğim gibi Kyoto protokolü nezdindeki o kapsamındaki bir çölleşmeyle ilgili daha çok ormancılık faaliyetleri. Birkaç madde de var, ona da baktım. Ama çölleşmeyle ilgili kesin bir ifade yok. Bir an önce bunun
tanımı anlamında mı?
Evet, tanım.
Burada bir soru sorabilir miyim? Şimdi tabii. Kyoto protokolü dediğimiz şey kastettiğimiz iklim değişikliği çerçeve sözleşmesinin altında yapılan protokol değil mi?
Evet.
Çölleşmeyle sücacele gibi bir ilginç tamlama oluşturdu. Çölleşmeyle mücadele sözleşmesinin protokolü değil bu. Çölleşmeyle mücadele, bu ilginç bir şey. Yani hem iklim değişikliğiyle mücadele sözleşmesi ve çölleşmeyle mücadele sözleşmesinin bir yerde birleşmesi yönünde bir itki var galiba o zaman.
Evet. Ya aslında 92 yılındaki Rio Konferansı'ndan çıkan bu üç sözleşme. Biyoçeşitlilikle mücadele sözleşmesi, çölleşmeyle mücadele sözleşmesi, bir de iklim değişikliğiyle mücadele sözleşmesinde. Hani şu anda Paris'te konuşulacak konular arasında bu üç sözleşmenin kesinlikle ortak bir sinerji etrafında uygulama alanında da politika seçeneklerinin oluşturulması alanında da birlikte düşünülmesi gerektiği mesajı çok hakim. Bunun dışında
peki göç konusu hiç toplantıda gündeme geldi mi?
Geldi. Özellikle Afrika ülkelerinden çok fazla geldi. Yerel halkın hani mevcut veriler çok fazla dile getirilmedi çok kesin ama bu da çok fazla konuşulan konulardandı.
Ve bundan sonra herhalde böyle iklim toplantılarında giderek daha fazla konuşulduğuna herhalde şahit olacağız. Çünkü yani kuraklık, çölleşme göçleri doğuruyor ve aslında göçler de kuraklık ve çölleşmeye sebep oluyor. Yani terk edilmiş topraklar, yani ikisi de birbirini doğuruyor gibi bir durum var aslında.
Evet.
Tabii. Peki şimdi aslında keşke zaman olsa çok daha geniş geniş konuşsak da bir araya gitmeden önce bir soru sorayım ben. Türkiye'de yapıldı toplantı. Bu, bu önemli bir şey. 12. Taraflar Konferansı Çölleşmeli Mücadele Sözleşmesi'nin. Türkiye'nin hedefleri neydi? Konferanstan önce bu hedeflere ulaşılabildi mi?
Çölleşme üzerinden mi devam edelim?
Çölleşme üzerinden şimdilik.
Tamam. Aslında Türkiye'nin sürece dahil olması, aslında şöyle söyleyeyim, çok fazla Türkiye'nin ulusal belgesi var aslında. Yani iklim değişikliğiyle ilgili olsun, çölleşmeyle ilgili olsun. 2005 yılında aslında bizim ulusal programımız vardı. Hala yürürlükte. Hani bağlayıcılığını sürdürüyor uygulama alanında. Ama Birleşmiş Milletler bütün taraf ülkeler için bir yol haritası niteliğinde bir 10 yıllık stratejik planı, bir programı, belgesi yayınladı. Bunun sonrasında da Türkiye bağlayıcı bir belge olduğu için tüm taraflar gibi kendi güncel ulusal belgelerini tekrar gözden geçirdi ve en son 18 Haziran'da bu yıl bir eylem planı çıkartıldı yeniden. 2005 yılında çıkartılan ulusal program aslında çok samimi bir, daha doğrusu 18 Haziran'da çıkartılan eylem planı incelendiğini, aslında 2005 yılındaki eksiklikler fazlasıyla dile getiriliyor çok samimi bir şekilde. Onu da görebiliyoruz. Hı hı. Bu sorunlar aslında kurumlar arası, yani Türkiye'deki bakanlıklar arasındaki veri akışının yetersizliğinden, yeterli verinin, etkin izleme sisteminin olmaması en büyük sorun olarak dile getiriliyor. Bilimsel araştırma maalesef Türkiye'de çok az. Hmm. Bu konuda çölleşmeyle ilgili. Hani sadece aslında Türkiye'de değil, bence uluslararası boyutta da çölleşme konusu çok fazla dile getirilmiyor. Aynı zamanda bu konudaki uzman kadrosu da yeterli değil. Hmm. Özellikle Türkiye'de. Evet. Bu da belgede dile getirilen sorunlardan
bir tanesi.
Bazıları. Çok evet. Fazla var aslında. Ama bence hani Türkiye'den bu kadar samimi bir eleştirinin gelmesi de belgede önemli. Ama çok yeni bir belge. Dolayısıyla uygulamada ne kadar yeterli olacak onları...
Eylem olarak kapsamlı eylemler içeriyorum. Çünkü mesela iklim değişikliği içinde Türkiye'nin bir eylem planı vardı yıllarca. Ama içindeki eylemler epey muğlaktı. Burada bir fark var mı?
İklim değişikliği bölümü var. Aslında çok... Yeni aldığım bir belge olduğu için çok fazla inceleyemedim ama 4 tane bu 10 yıllık Birleşmiş Milletler'in 10 yıllık strateji planına paralel hazırlandığı belli oluyor. Özellikle uluslararası alanda işbirliği yapılacak. Bunun dışında ulusal boyutta kapasite gelişimi, eğitimlerin verilmesi, eğitim projelerinin verilmesi çölleşmeyle ilgili. Ekosistem korunması ana hedeflerden bir tanesi. Ve bunun dışında da yaşam koşullarının iyileştirilmesi. Aslında 4 ana temelde ana hedef içerisinde oluşturulmuş bir eylem planı.
Evet, eylemleri...
Çok taze bir aslında eylem planı.
Eylem planı. Peki evet. O zaman uygulamadaki rolüne daha sonra belki ilerleyen programlarda tekrar geri dönebiliriz. Evet. Şimdi bir ara verelim mi?
Ara verelim.
Tamam. O zaman çalacağımız parçayı anons edelim. The Specials grubundan A Message to Your Rudy isimli parçayı dinleyeceğiz. Tüm eyleme geçmesi gereken ama geçmeyenler için gelsin.
Time you straighten right out.
Evet değerli Açık Radyo dinleyicileri, Ekonomi Ekoloji Programı 94.9 Açık Radyo'da devam ediyor. Dinlediğimiz parça The Specials'dan A Message to You Rudy'ydi. Oyalanmayı bırak, kendine çeki düzen var diyordu The Specials grubu. Evet, konuğumuz İlge Kıvılcım hala bizlerle beraber stüdyoda. Şimdi aradan önce çölleşmeyle mücadele sözleşmesi ve 12. Taraflar Konferansı'nı konuştuk. Şimdi de artık biraz önümüzdeki haftalara bakalım. Bu ayın sonundaki Paris'teki büyük iklim değişikliği 21. Taraflar Konferansı'na geçelim. Ben sözü sana vereyim Pelin.
Vallahi vakit daralıyor artık giderek. Hedefler birçok ülkeden alındı. Yani geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin hedeflerini de konuştuk. Aslında pek ortada hedefte olmadığı belli oldu belge açıklandıktan sonra. Belki biraz bu noktada İlge'ye yani Avrupa Birliği çalışmalarını Paris'e yönelik onlar Türkiye'nin hedefleriyle ilgili neler gördüler, nasıl değerlendirdiler, belki biraz onlardan başlayarak bu konuyu ele alabiliriz.
Buna bir şey ekleyebilir miyim?
Tabii.
Bu sorular önemli ama öncesinde Paris'ten bir şey bekliyor muyuz? Çıkacak bir şey var mı? Anlaşma anlamında.
Ya ben açıkçası kişisel olarak çok heyecanlıyım. Çünkü ilk defa bir taraflar konferansında yer alacağım. Umutlu olmak istiyorum. Hani ben birazcık pozitif düşünmeye çalışanlardanım. Ama hani verilerde ve somut çıktılar özellikle bu Bonn müzakereleri, bu ara müzakerelerde. Hı hı. Hani ikinci bir Kopenhag faciası olur mu düşünceleri çok fazla var. Hani makalelerde çıkıyor. Ama burada en önemlisi galiba sivil toplumun ne kadar güçlü olacağı artık. Ve hani kişisel eylemlerin de güçlü olduğunu düşünüyorum ben. Hı hı. Politika düzeyinde hani vatandaşlık düzeyinde farklı bir konu ama politika düzeyinde maalesef tıkanıklıklar her zaman var. Hani bu her konudaki her konuda uluslararası toplantılardaki siyasi iradenin istekli olması en büyük tıkanıklık aslında. Ama hani her şeye rağmen hani ben biraz umutlu bakmaya çalışıyorum. Hani bir şekilde bir şey çıkacak diye düşünüyorum ama hani Kyoto Protokolü içinde hani 2020'ye kadar Kyoto Protokolü'nün eksiklikleri var. Hani bu 2020 yılına kadar eksikliklerle devam edeceğiz hala ama 2020 yılına kadar hani en azından 2020 sonrasını şekillendirecek yeni anlaşmada hani en azından hazırlanma sürecinin belirtilen mesajlar tabii ki olumlu gibi gözüküyor. Ama bu olumlu mesajların gerçeğe dönüştürülmesi, uygulamada dönüştürülmesi için en azından 2020 yılına kadar bir ön hazırlığın yapılması şart.
Hani bunun arkasında da sivil toplumun gücünün siyasi irade yaratmada önemli olduğunu.
Öyle düşünüyorum.
Tamam. Evet. Peki AB'nin madem biraz Avrupa evet. Birliği ile ilgili bir konumuz da var. Hazır bulmuşken soralım. AB'nin rolü nedir bugünlerde müzakereler içinde?
Avrupa Birliği aslında hani genel benim kişisel görüşüm çevre politikasına aslında bir alternatif seçenek olarak görmeye başladı aslında. Hani güçlü gözükme anlamında. Bir aktör olma anlamında.
Siyasi ağırlığını
evet.
koyma.
Ama tabii ki 2005 yılının ilk aylarından itibaren çok fazla stratejik belge çıkarttı Avrupa Birliği. Hani kendi iç yapısına yönelik ama aynı zamanda uluslararası boyutta da yönelik stratejik planlar oluşturmaya başladı. Avrupa Birliği aslında halihazırda 2020, 2030 ve 2050 hedefleri var. Bağlayıcılığını sürdürüyor. Bunlar üzerine odaklanmış durumda. Geçen hafta zannediyorum gelişmekte olan ülkeler için bir mali yardımda bulunacağını açıkladı. İklim değişikliği ile ilgili. Bu tarz çalışmaları, bu tarz programları, yardım, mali yardım konusundaki çalışmaları var. uzun vadeli, kısa vadeli, orta vadeli hedefleri hala devam ediyor. Ön planda mesajları var. Hani diğer taraflara yönelik, taraflara nazaran ön planda tuttuğu mesajları var. Hani dikkat çekici olarak gözüküyor ama tabii ki Paris'teki konferansta da göreceğiz aslında bunları. Ne kadar emisyonların nasıl azaltılması, bir de yeni anlaşmada bazı eksiklikler, bazı kesin olmayan noktalar da var. Hani bunların Avrupa Birliği'nde düşündüğümüzde bunun nasıl emisyonların azaltılacağı konusu de çok açık değil. Avrupa Birliği'nin
hedef
diğer ülkeleri...
Hedef koymak bir şey, işin bir boyutu ama öte yandan bunun nasıl, o hedefe nasıl ilerleneceği noktasında
öne çıkıyor. Evet, yani en azından diğer ülkelere nasıl bir emisyon azaltımında yardımcı olacağına dair kesin bir şey Avrupa Birliği'nde bile yok diye düşünüyorum. Birazcık Avrupa Birliği kendine yönelik çalışmaya başladı son zamanlarda. Enerji Birliği stratejisi var. Biraz kendi içindeki problemlere dönük çalışmaları da var. Bunlar da ön planda aslında.
Evet, belki biraz Avrupa Birliği bu özellikle işte 2030 hedefi koymuştu. Sera gazı emisyonlarında azaltım hedefi ve genel enerji içindeki yenilenebilir enerji payının da %27 seviyesine yükseltilmesi gibi bir hedefi vardı. Belki yani tabii bu hedefler kimi bazı çevre örgütleri tarafından eleştirildi, işte düşük bulundu falan ama tabii yani en azından demin senin de söylediğin gibi Mahir, ilk etap olarak bu hedeflerin konmuş olması ve bu hedeflerin etrafında birleşilmiş olması önemli. Belki Avrupa Birliği açısından meselenin bir boyutu da jeostratejik olarak Avrupa Birliği'nin enerji politikasında enerji çeşitliliğine gitme meselesini biraz daha ele alması, biraz daha bu Rusya, Ukrayna veya işte ne bileyim daha doğudan gelen gazlarla ilgili olarak oraya bağımlılığını azaltması. Çünkü neredeyse her kış Avrupa aynı krizi ya yaşıyor ya yaşamak üzere direkten dönüyor. Orada herhalde bunun da etkisi var, bu enerji tedariğinin alternatiflerinin çeşitlendirilmesi meselesi.
Evet.
Peki sanıyorum zaten programın da artık son anlarına geliyoruz. Biraz da çok kısaca Türkiye'ye de değinelim İlge, eğer istersen. Türkiye'nin konumuna veya alacağı pozisyona programımızı da bu şekilde belki sonlandırabiliriz.
Dediğim gibi Türkiye'de çok fazla ulusal belgemiz var aslında. Bunların uygulama süreci çok önemli olacak. G20 zirvesi var. O bence kaçırılmaması gereken bir mesaj platformu bence uluslararası boyutta. Hani Türkiye'nin G20'deki rolü çok önemli olacak. Bunun dışında Paris'te Türkiye'nin dediğimiz gibi hani aslında 2015 yılında çok fazla Türkiye'ye yönelik konferans yapıldı Türkiye'de. Hani bunların sonuçlarının çok ciddi anlamda mesaj, bir ses getirmesi için Türkiye adına bir fırsat olduğunu düşünüyorum Paris için. Ama dediğim gibi emisyonların azaltılması konusu hani uzun vadede %21'lik bir hedef belirlendi. Ama bunun nasıl yapılacağı önemli olacak. Politika seçenekleri önemli olacak.
Türkiye'nin belirlediği tabii %21 hedefinde son derece yetersiz olduğu Carbon Tracker örgütü tarafından değerlendirmeye
alındı.
Alındı. Onu da izleyeceğiz bakalım. Bu hedefte takılacak mı yoksa başka bir yerlere gidilecek mi? Peki İlge, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Katıldığın için. Çok teşekkürler.
Evet. Haftaya görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Ekonomi, ekoloji. Müzik
Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.